Ayrım 23.
Sayfa 273. Girit'te din değiştirip kalanlar da oldu ama bunların sayısı çok değildi. Cunda mahrumiyet bölgesiydi. Girit'te elektrik vardı, su boldu. Cunda'da su yok, elektrik yok. Ayvalık'a gidecek yol yoktu. Ayvalık'a giderken bir sandala binerdik. Örterlerdi bizi muşambayla. Açarlardı bir yelken, dalgalar ıslatırdı hepimizi. Sonra bir motor yaptılar. Motora binip sallana sallana giderdik Ayvalık'a. Geldiğimizde burada hiç yerli Türk yoktu. Sadece Midilli'den gelenler vardı. Onlar bizden 6 ay kadar önce gelmişler. Girit'te yaptığımız işler burada olmuyordu. Oranın hayatı başka, buranınki başkaydı. Orada babam maaşla çalışıyordu. Buraya geldik, ne iş var ne güç. Girit'ten geldiğimiz mal beyanına göre büyük aile reislerine 15, küçüklere 10 zeytin ağacı verdiler. Girit'te rahattık, her şeyimiz boldu, temizdi, güzeldi. Cunda'ya geldik, su yok. Her gün bir eşek yükü su alırdık. Semer'in iki yanında iki fıçı su, 5 teneke gelirdi. Bu 5 teneke suyla yemek, bulaşık, banyo, çamaşır, her ihtiyacımızı gidermeye çalışırdık. 5 teneke su. Nereden gelirdi, nasıl suydu, bilmezdik. Kolay mı evini barkını bırakıp gelmek? Girit geceleri ışıl ışıl olurdu. Boğada çok geriydi. Sokak başına bir tane 5 numara gaz lambası yakarlardı. Onun da gece yarısı gazı biter, karanlık çökerdi üstümüze. Rum evleri düzenli dağıtılmadı. Kapanın elinde kaldı. Aya Totori Kilisesi sapasağlamdı. Hemen cami haline getirildi. Geldiğimiz yıl Ramazan ayında teravih namazı kilisede kılındı. 1927'ye kadar cami olarak kullanıldı. Kilisenin ikinci katında kadınlar namaz kılardı. Fakat bir müddet sonra hırsızlar kilisenin kurşun kaplamalarını söküp satmaya başladılar. Hükümet kiliseyi korumadı. Yağmur içine akmaya başladı. Bundan sonra kilisede namaz kılınmaz oldu. Ahşap kısımlarını kırıp yığdılar. Götürüp ocakta yaktılar. Altın bulacağız diye tabanını kazdılar. Ahır olarak kullandılar. Cunda'ya geldikten 15 yıl sonra 27 yaşındayken 1939'da evlendim. Mayıs ayıydı. 5 ay sonra Ekim'de deprem oldu. Evimiz yıkıldı. 11 sene yıkık evde kaldık. Onaracak gücümüz yoktu. Kilise depremde zarar görmedi. Deprem değil, insanlar yıktı onu. Girit'in iklimi ılımandı. Burasıysa soğuktu. Geçim çok zordu. İnsanlar buranın iklimine, hayat şartlarına alışıncaya kadar çok zorluk çekti. Çok ölen oldu. Muhacirlerin çoğu İzmir'e ya da daha iyi yaşayabilecekleri şehirlere göç etti. Burada genellikle köyden gelenler kaldı. Muhacirlik çektik. Kolay mı muhacirlik? Kolay değil. Ama ne yapalım? Harp getirdi başımıza bunları. Kimsenin suçu değil. Harp oldu. Harpte herkes rahatını kaybeder. Eski rahatını ararsın. Belki seneler sonra yeniden bulabilirsin. Geldiğimizde güzel Rum evleri vardı. Taştan sağlam evlerdi. Ama hükümet evleri gelenleri dağıtıncaya kadar sıkı tutmadı. Midilli'den bizden önce gelenler evleri yağmalamıştı. Biz geldikten sonra da kimileri evlere giriyor, kırıp döküyor, kapıları, pencereleri kışın götürüp yakıyordu. Hükümet evleri koruyamadı. Koruyamazdı. Cunda'nın yerli Rumlarının çoğu Midilli'ye gitmiş. Midilli'ye elini uzatsan değer, çok yakındır. 18 mil ötemizdedir. Ama çok uzak kaldık birbirimize. Midilli'ye göçmüş olan Cunda'nın yerlileri evlerini, barklarını, kiliselerini görmeye gelirler. Hatta ta Atina'dan gelenler bile oldu. Benim pansiyonumda kaldılar. Girit'ten gelenler olmadı. Ama bizim muhacirlerden parası olanlar Girit'e gidip geldiler. Köylerini, yurtlarını bulmuşlar. Rum komşularıyla görüşmüşler. Girit bırakıp geldiğimiz gibi duruyormuş. Hala bizim zamanımızdaki gibi güzelmiş. Evlerini görmeye gelenler evlerinin bakımsızlığını, virane haline geldiğini görünce çok üzülüyorlar. Bazıları biz böyle mi bırakmıştık evimizi, cundamızı diye soruyor. Geçen yıllarda yaşlı biri geldi, evlerini buldu. Virane olmuş. Kiliseyi görmüş, harabe olmuş. Geldi pansiyona, ağladı çocuk gibi. Gelin bakın Midilli'ye, camileriniz aynı, bıraktığınız gibi, terlikler çıkardığınız yerde durur dedi. Arada sırada bir papaz geliyor kiliseye. Okuyor, dua ediyor kendi dilince. Buradan duyarım. Ama yanına gidemem. Onun beni görmesini istemiyorum. Çünkü kilisenin bu halinden utanıyorum. Midilli'den bize misafir gelenler içinde bir Afrodit vardı. Aman yarabbi, öyle güzel, öyle temiz, öyle terbiyeli bir kadındı. Kocası, iki kızı uzun zaman bizde kaldılar. Afrodit'in yemek yapması, kocasına karşı ilgisi, bize karşı hürmeti başkaydı. Biz hala onlar gibi olamadık. Ben Müslümanım ama hatayı görüyorum. Afroditler burada kalırken Kıbrıs harbi oldu. Midilli'den görünmesin diye karartma yapılıyordu geceleri. Afrodit korktu, çok üzüldü. Başkalarına bir kötülük gelmesin diye güvendiğimiz birinin arabasını kiraladık. Yunanistan sınırına İpsala kapısına kadar götürüp uğurladık. Herkes ne gördüyse onu yapar. Biz Afroditlerden insanlık gördük. Girit'ten ayrılırken bizi sandalıyla uğurlayan Zaharidos'un insanlığını unutmadık. Artık Ege'de barış olsun istiyorum. Görüşelim, birlikte iş yapalım. Kim fayda görmüş düşmanlıktan? Bu deniz sadece Türklerin olsa Türklere yetmez. Yunanlıların olsa Yunanlılara yetmez. Ancak ikimizin de olursa artar bereketi. Yaşım geldi 85'e dayandı. İşte geldik, işte gidiyoruz. Evimiz gitmez gözümün önünden. 3 odalıydı. Asmalarımız vardı. Üzümleri tatlı olurdu. Geldik, bir daha gidemedik. Hep gitmek isterim. Ben bilirim evimizi, yolumuzu. Beni çıkarsınlar limana, gider bulurum kimseye sormadan. Kavalalı Nejat Atan. Katerini'de Yeni Efes köyünde konuştuğum çirkinceliler, çirkinceyi anlata anlata bitirememişler. Türkiye'ye gidince mutlaka köyümüze git, dağlara taşlara selamımızı söyle ricasında bulunmuşlardı. Çirkincelilerden bazıları 1974 sonrası köylerini, yurtlarını görmeye gelmişler. Panayoti Katırcı'nın kocası Yani de bir kez gelip görmüş baba ocağını. Buruk bir dille anlatmıştı gördüklerini. Biz geleliden beri taşı taş üstüne koymamışlar. Evlerimiz bakımsız, sokaklarımız kirlenmiş. Biz öyle mi bırakmıştık Çirkince'yi? Türkiye'ye gidince Çirkince'yi görmeye, selamlarını dağlara, taşlara iletmeye söz vermiştim. Selçuk'ta Çirkince'ye nasıl gidilebileceğini sordum. Çirkince eskidendi. Şimdi Şirince oldu köyün adı. Durağa git, saat başı dolmuş kalkar dedi. Bindiğim Şirince dolmuşu zeytinliklerin, çamların arasından dolana dolana çıktı yolu. Bir tepeyi aşar aşmaz ilk kez gördüğüm bir manzara ile karşılaştım. Yemyeşil dağın bağrına yaslanmış bir Rum köyü. Apayrı bir güzellik, apayrı bir yerleşim ve mimari düzeni. Dolmuş köy meydanında koca çınarın dibinde durdu. Sokaklar turistten geçilmiyor. Şoföre, buranın gelmişini geçmişini iyi bilen birini arıyorum. Bana yardım eder misiniz diye sordum inince. Hiç duraksamadan yanıtladı. Sana bu konuda en iyi bilgiyi eski muhtar Nejat Atan verebilir. Evi hemen şurada, gel götüreyim seni. Nejat Atan şeftali ağaçları arasındaki güzel evindeymiş. Çağırdık, yanımıza geldi, içeri buyur etti. Tanıştık, şoför geri döndü. Yunanistan'daki çirkincelilerin selamını ilettim kendisine. İşini gücünü bıraktı, size hem köyümüzü göstereyim hem de konuşalım dedi. Gezerken karşılaştıklarımız hakkında bilgi veriyordu.
Sencan Kilisesi'ne vardık, restore çalışması devam ediyordu. Bahçesine oturduk, kendisini ve Şirince'yi anlatmaya başladı. Anne tarafın mübadele ile Kanada'dan gelmişler. Asker olan babam annemle Kanada'da tanışmış. Evlendikten sonra görev gereği mübadeleden önce İstanbul'a gelmişler. Dedem, ninem mübadele ile buraya gelip iskan etmişler. Ben de 1926 yılında burada anneannemin evinde dünyaya gelmişim. Mesleğim uzak yol kaptanlığıydı. Emekli oldum. Şirince çocukluğumun geçtiği çok güzel anılarımın olduğu bir yer olduğundan buraya gelip yerleştim. Ev yaptım. 6 ay İstanbul'da, 6 ay burada kalıyorum. 3 yıl kadar da Şirince Muhtarlığı görevini yürüttüm. Şimdi de Şirince'yi Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Mübadelede buraya 6 bin dolayında mübadele yerleştirilmiş. Bunların %80'i Kavala ve çevresinden, geri kalanları Girit'ten, 5-10 hane de Gaybana'dan gelmiş. Fakat Giritli muhacirler en kısa zamanda Şirince'yi terk edip Selçuk'a yerleşmiş. Selanik, Kavala ve çevresinden gelenlerin çoğunluğu da zamanla burayı terk etmiş. Şirince'nin tüm halkı mübadil olarak gelenler olduğu için başka yerlerde yaşanan yerli muhacir ayrımı ve acı olaylar burada olmamış. Halkın köyü terk etmesinin nedeni geçim koşullarına bağlıdır. Kavala'dan gelenler tütüncülük yapıyorlarmış. Varlıklı insanlarmış. Mal dağıtımı burada çok düzensiz olmuş. Kimi hak ettiğinden fazlasını, kimi hak ettiğinin çok azını alabilmiş. Bahçeciliği, meyveciliği bilmeyen Kavalalılar kendilerine verilen bahçelerdeki ağaçları kesmişler. Meyve bahçelerini tütün tarlasını çevirmişler. Tütüncülükte karınlarını doyurmayınca kimi Selçuk'a, kimi İzmir'e göçmüş. Köyde kalanlarsa yeni geçim arayışı içinde valinin de teşvikiyle 20-30 yıl sonra meyveciliğe dönmüş. Göçen göçene, giden gidene, küçülmüş Şirince. 1800 hanelik büyük bir kasaba, 200 dolayında evin bulunduğu küçük bir köye dönüşmüş. Burası çirkinceyken Rumlar zamanında 6000 nüfuslu çok zengin, gelişmiş, aydın düzeyinde bir kasabaymış. Çevre Türk köyleri alışverişlerini Çirkince'den yaparlarmış. Dido Satürn'ü Çirkince'nin o günlerini Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı romanında çok güzel anlatır. Dido Satürn'ü sık sık gelir burada kalırdı. Hatta bir lokantaya onun adı verilmişti. Çirkince'nin Mermer Çeşmeli, Mermer Merdivenli Okulu 1900 yılında Padişah 2. Abdülhamit tarafından Avrupalıların Türkler gayrimüslimlere iyi muamele yapmıyor eleştirilerini bir yanıt olarak yaptırılıp hediye edilmiş. 1922'de Türk ordusu geliyor haberini alır almaz ruh ahali büyük bir panik içinde kaçıyor. Söylendiğine göre Çirkinceli Rum zenginler Yunan hükümetine yahut Yunan ordusuna yardım etmişler. Öylesine bir panik, öylesine bir ani kaçış olmuş ki sofralar kurulu, tabaklar yemekli, fırınlar ekmekli kalmış. Rumlar gidince 6000 insanın yaşadığı kasaba sahipsiz, korumasız kalıyor. Çevre köylerden gelenler tarafından yağmalanıyor. Söylendiğine göre ne varsa, ne buldularsa develerle kaçırılıyor. Muhtarlığım sırasında bana, "Sen çok meraklısın. Çevre köyleri şöyle bir dolaşsan Çirkince'ye ait çok eşya bulursun." derlerdi. Mübadil halk buraya geldikten sonra da eski eserlerin tahribatı, yıkımı devam ediyor. Örneğin şu gölgesine oturduğumuz Saint Jean Kilisesi'nin eşyaları açık artırmayla satılıyor. Büyük dayımın oğlu iyi hatırlıyor. Çok güzel bir kiliseydi. 7 deve eşya çıktı içinden. Ceviz işlemeli dolaplar, ikonalar develere yüklenip götürüldü demişti. Bizim en büyük hatamız kiliseleri, tarihi eserleri sahipsiz, korumasız bırakmak olmuştur. Evinde kiremitli eksilenler gelip kilisenin kiremitini götürmüş, gelip giden eser kaçakçıları, turistler ne buldularsa kırık söküp götürmüş. Zamanla yağmurla, karla sapasağlam kilise çökmüş, harap olmuş, şimdi de onarmaya çalışıyoruz. Aşağıdaki ikinci kilise uzun zaman cami olarak kullanıldığından ayakta kalabilmiş. Ama yeni cami yapıldıktan sonra kaderini terk edildi. Bakımsız, korumasız, ha çöktü ha çökecek. Bu güzelim Rum evleri de aynı akıbete uğramış. O zaman eski eserin ne olduğu bilinmediğinden, kültür ve yaşantı farklılığından, evlerin bir kısmı tabiat şartları tarafından, bir kısmı sahipleri tarafından yıkılmış. Selçuk'a olaya göçenler kapısını, penceresini, kilisesini söküp söküp götürmüş. Bütün bu yıkım ve tahribat sonunda o günkü Çirkince'nin 1800 evinden bugünkü Şirince'ye 200 kadar ev miras kalabilmiş. Sabahattin Ali Rumlar zamanında Çirkince'yi görmüş. Birkaç gün burada kalmış. Daha sonra muhacirlerin tahribatına da tanık olmuş. Bu yüzden muhacirler geldi, köyü harap etti diye yazar Sırça Köşk adlı kitabında. Sabahattin Ali'nin kızı akrabaları hala gelir giderler buraya. Çirkinceli Rumlar, onların çocukları kahveler halinde buraya gelirlerdi. Çok iyi karşılardık onları. Gayet samimi halleriyle sevdirirlerdi kendilerini. Hediyeler dağıtırlardı. Güzel ağırlar, elimizden geldiği kadar ikramda bulunurduk. Yenilir, içilir, hep birlikte zeybek oynanırdı. Buraya gelenler köylerindeki tahribatı, evlerinin viraneleşmiş halini görüp üzülürlerdi. Bazıları, evimizin sahanı sonunu düzeltin, evlerimize iyi bakın, onartın diye para da verirdi. Senin aktardığın gibi Yunanistan'daki Yeni Efes köyünde yaşamakta olan Çirkinceli Rumların, biz gideliden taşı taş üstüne koymamışlar, evlerimiz harap olmuş demeleri haklıdır. Ekonomik çöküntü, ayrıca eski eseri koruma bilinci olmayınca evler de Çirkince de harap olmuş. Son birkaç yıldır köyün eski Rum sakinleri gelmez oldular. Arada sırada yazarlar, gazeteciler falan gelip gidiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında siyasal gerginlik olunca insanlar tedirgin oluyor. Rumlar turist olarak bile gelmekten çekiniyor. Benim kanaatime göre bu doğrudan doğruya politikacıların hatası. İnsanların, Türk ve Yunan halklarının hatası değil. Politikacılar bizim tarafta olsun, onların tarafında olsun insanları yanlış yönlendiriyor. Seçim ve oy hesaplarıyla türlü türlü kışkırtmalar yapıyorlar. Halbuki buranın halkı ile oranın halkı arasında hiçbir düşmanlık yok. Biz Yunan halkıyla temas kurduğumuzda en kısa zamanda kaynaşırız. Aynı bölgenin benzer kültürün insanlarıyız. Politikacılar iki halk arasındaki mesafeyi kısaltacaklarını daha da açıyorlar. Rumlar büyük mübadele sırasında Anadolu kültürünü alıp götürdüler. Bizler de orada ne gördüysek getirmişiz buraya. Ayrıca bu insanlar savaş öncesine, mübadele öncesine kadar kardeş gibi yaşıyorlarmış zaten. Annenin süt annesi Rum'muş. Ne oldu şimdi? Kan mı karıştı? Süt mü bozuldu? Dil ve din ayrılığı, kültür farklılıkları, halklar mozaiğinin güzelliğidir. Bu güzellikler düşmanlığın değil, barışın kaynağı olmalıdır. Biz bu düşüncelerle Şirince'yi Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ni kurduk. En azından şu anda ayakta kalabilen eski eserleri, eski evleri yaşatmak istiyoruz. Çirkinceli Rumların taşı taş üstüne koymamışlar, köyü böyle mi bırakmıştık içerikli eleştirilerini anlayışla karşılıyoruz. Çirkinceli Rum kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Onların köyünü bıraktıkları gibi temiz ve bakımlı bir hale getireceğiz. Önceden Şirince halkı, şu pencerelerin eskisine benzemesinin ne lüzumu var derdi. 7-8 yıldan beri yeni yeni köyün havasını bozmayalım, gene aynısını yapalım demeye başladılar. Bu da büyük bir aşama. Eski eserlerin değeri yeni anlaşılmaya başlandı. Yeni sindiriyoruz o kültürü içimize. Çirkinceli Rum kardeşlerimize en sıcak dostluk duygularımızı, gönülden sevgilerimizi sunuyoruz. Onları her zaman bekliyoruz, onlara kucak açıyoruz. Acılarımızı kendi ellerimizle silelim. Çocuklarımıza acı ve kin değil, sevgi ve temiz bir dostluk bırakalım. Çirkince, barışın, kardeşliğin, dostluğun yeşerdiği toprak olsun. 3. Bölüm. Yunanistan'a ikinci gidiş. Acı haber tez gelirmiş. 1996 Ocak ayında İsmet ağabeyim telefon etti. Babam ağır hasta, acele yetiş. Hemen uçağa binip İzmir'e gittim. Havaalanında karşıladı, sormaya kalmadı. İçim için ağlıyordu. Başımı sağ olsun, babam 3 saat önce
diyebildi. Ertesi gün babamı Ege Üniversitesi Hastanesi morgundan aldık, Honoz'a götürdük. Karlı bir gündü. Değirmen yolundan gidelim. Babamız çok sevdiği bahçesini son kez görsün dedim. Bahçeye gelince cenaze arabasını yavaşlattık. Daha 6 ay önce babamla İsmet ağabeyimle birlikte yukarı mezarlığı ziyaret etmiştik. Babam istemişti. Ben Kemal dedemin atalarının mezarlarına avuç avuç buğday serptim. Babam babasının yanı başına oturdu, dua etti. Ağlamaya başladı. Daldığı düşüncelere dokunmak istemedik. Ağladı, ağladı. Gözünü Çökel Özdağ'ı eteklerine, Pamukkale önlüğüne kadar uzanan yemyeşil Honaz Ovası'na dikti. Eh, eh, dünyaya doyum olmuyor. Ne zaman gideceğimiz belli değil. Ama vakit yaklaştı. Bu kışı ya geçiririm, ya getirip şu çalının dibine, şu oturduğum yere. Baba ne oluyor sana, dur bakalım, şu düşündüğüne bak, diyebildim. Yeniden başladı ağlamaya. Biz de göstermemeye çalışarak ağladık. Ağladığımızı görünce gözyaşlarını içine akıtarak, haydin bakalım, kalkın gidelim dedi. Sonra bana doyurmamaya çalışarak ağabeyime, işte şuraya, şu çalının dibine, diye gösterdi yerini. Ne tez geçti zaman. İnsan belli bir yaştan sonra geriye sarmaya başlıyor demek. Gösterdiği yerde karları eşeleyip çalının dibine kazılan mezarda toprağa verdik. Honaz Ovası bembeyaz karla kaplıydı. Mezar taşına çok sevdiği Yunus'un iki dizesini yazdırdık. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Honaz'da bir hafta kalabildim. Almanya'ya döneceğim gün, anne, yazın babamla birlikte sayıp katlayıp torbaya koyduğumuz Minoğlu'nun kızlarının çeyizlerini ver dedim. Annem sandığını açtı, al oğlum dedi. Bu dünyaya gel git dünyası. Dedemin, babamın vasiyeti, emanetler senin. İster git bir daha ara, ister sakla. Sen bilirsin. Bir bohça çeyizi Almanya'ya getirdim. Sorumluluğum daha da arttı. Bir kez daha Yunanistan'a gidip aramayı sürdürmeye karar verdim. Petro'ya 1996 Nisan ayında geliyorum diye telefon ettim. Çeyizleri bavuluma koydum. Yola çıkarken yüreğim heyecanla çarpıyordu. Düsseldorf havaalanında yağmur çiseliyordu. Bulutların üstünde günlük güneşlikti dünya. Minoğulları, babamın anlattıklarını, Sofia'yı düşledim. Yeryüzü çok derinlerdeydi. Sınırlar, tel örgüler görünmüyordu.